8. ayrım. Mahşer nöbeti. Robert Ludlum. Sayfa 86. 5. bölüm. Birkaç suret akşamın uzun gölgeleri sıra dağlara yayılırken karların içinden zahmetle ilerliyordu. Tek ışık kaynağı iki koca taşıtın farları ve muhafızların el fenerleriydi. Harry Latham araçtan atladı, Salzak nehrinin çatallaştığı yerdeki vadinin üzerinde bulunan köprüye yaklaşırlarken başındaki ağrı da hafifliyordu. Başarabilirdi. Bir kere dar köprünün üzerine ulaşırsa ondan sonra yolunu bulabilirdi. Dönüş yolunu ve bıraktığı işaretleri binlerce kere aklından geçire geçire ezberlemişti. O sözüm ona hastanede kaldığı ya da tutuklu bulunduğu zaman sırasında. Gizlendiği Alp aracında kalamazdı çünkü her malzeme bir listeyle kontrol edilerek taşıtlar aranıyordu. Araçta kalmak yerine saf kanları, Aryan asaletleriyle ve aşağı ırktan olanlara ölüm marşları söyleyerek Almanya ve Avrupa'daki belirsiz geleceklerine doğru körlemesine uygun adım ilerleyen Sonnenkinder, yani güneşin çocuklarının yürüyüş koluna katılmalıydı. Harry onlarla birlikte onlardan daha fazla bağırarak marş söylüyordu. Köprünün üzerinden geçerlerken şevk içindeki hali gerilmiş yüzünden ve parlak gözlerinden okunuyordu. An be an sonuca yaklaşıyordu. Ve o an geldi. Yürüyüş halindeki sıra karların süpürdüğü gecenin içinde sağa doğru çark ederken Harry o sırada başlayan tipiden yararlanarak yolun sol tarafına doğru koşmaya başladı. Etrafı gözetleyen bir muhafız onu görüp tabancasını kaldırdı. ''Nein'' dedi takımın Reichführer'i askerin kolunu yakalayıp aşağı indirirken. ''Verboten, ist schon gut.'' Sızma operasyonlarında Sting olarak tanınan adam diz boyu karların içinde bataçıka güçlükle koşturdu. Ona yıllar öncesi gibi gelen haftalar öncesinden gizli vadiye bir refakatçiyle birlikte götürüldüğü sırada bıraktığı izlerin ilkini görme umuduyla soluk soluğa. İşte oradaydı. Bahara kadar canlanmayacak bir fidanın iki kırık dalı. Küçük ağaç sol tarafa denk düşüyordu. Onun tam çaprazında sağ tarafta diğer işaret olmalıydı. 300 metre kadar sonra suratı kanter içinde al al olmuş bacakları donmak üzereyken gördü onu. Bir Alp ladininin kırdığı dalı hala aşağı doğru dönüktü. Bitkinin özü gitmiş, dalın kalan kısmı kurumuştu. İki Alp köyü arasındaki dağ yolu 5 milden daha yakındaydı. Yolun çoğu yokuş aşağıydı. Evet, başarabilirdi, başarmak zorundaydı. Sonunda ayakları buz kesmiş, vücudu duyduğu acıdan iki büklüm olmuş bir halde başardı da. Oturup bacaklarına masaj yaptı, yarı yarıya donmuş pantolonu ellerini çizdi, bereledi. O sırada solda bir araç belirdi. Gücünü bacaklarına vererek bir hamleyle doğruldu, düşe kalka yola çıktı ve farların aydınlığı içinde çılgınca kollarını salladı, araç durdu. ''Yardım edin!'' diye seslendi Almanca. ''Arabam yoldan çıktı.''
''Hiç açıklama yapmayın lütfen.'' dedi sakallı şoför aksanlı bir İngilizceyle. ''Sizi bekliyordum. 3 gündür her saat bu yolda bir aşağı bir yukarı gidip geliyorum.''
''Siz de kimsiniz?'' diye sordu Harry kamyonun ön koltuğuna tırmanarak.
''Sizi almakla görevli kişiyim.'' diye cevapladı aracın sürücüsü kendi kendine gülerek.
''Geldiğimi biliyordunuz ha?''
''Her ne kadar gizli vadinin nerede olduğunu bilmesek de orada bir casusumuz var. Onu da herkes gibi gözleri bağlı götürmüşlerdi.''
''Kaçacağımı nereden biliyordu?''
''Yeni bir Sonnenkind doğurmak amacıyla başka bir Aryan Brüder'le çiftleşmesi emredilmediği zamanlarda hemşirelik yapıyor. Sizi gözlemiş, kağıtları büküp büküp elbiselerinize diktiğinizi görmüş.''
''Ama nasıl olur?'' diye sözünü kesti Latham Lassiter.
''Kaldığınız odada gizli kameralar vardı.''
''Haberi size nasıl ulaştırdı?''
''Bütün güneşin çocuklarının ebeveynlerine veya akrabalarına ulaşıp ortalarda olmama nedenlerini güzel uydurma öykülerle açıklamaları için izin verilir. Hatta bu emredilir. Bu açıklamalar olmazsa Oberführer, diğer dağ ve vadilerde yığınak yapan siz Amerikalılar gibi grupların kendilerini bulmasından korku duyarlar.'' O kadın da ebeveynine ulaşıp şifreyle bize Amerikalı'nın ayrılacağını, gün ve saati bilmediğini ama yakın bir tarihte kaçacağını söyledi.
Tahliye nedeniyle kampı tahliye ettikleri için kaçabildim.
Her neyse, siz buradasınız ve Burghausen'a doğru gidiyorsunuz. Oradaki mütevazı karargahımızdan kime isterseniz ulaşabilirsiniz. Görüyorsunuz, bizler Antinaius'larız.
Kimsiniz?
Tarihçi Dio Cassius'un yazdıklarına göre despotça idaresine karşı gelen 20 bin Romalı'ya doğrayan Karakalla takma adındaki birinin muhalifleriyiz.
Karakalla? Dio Cassius? Bunları duydum ama korkarım, sizi anlamıyorum.
O zaman Roma tarihini iyi çalışmadınız.
Hayır.
O zaman biz de olayı güncelleştireceğiz. Başka bir bağlamda, başka bir biçimde anlatacağız. Yah!
Paşa gönlünüz midir?
İngilizceleştirilmiş olarak bizler anti-Niosus. Ya?
Tamam.
Şimdi Niosus'un yerine Neos koyun. Okey?
Tabii.
Şimdi ne oldu? Anti-Neos. Anti-Neolar. Nicht wahr? Anti-Neo-Naziler. İşte biz anti-Neo-Nazileriz.
Niye böyle gizli kapaklı bir isim altında saklanmak gereği duydunuz?
Niye onlar Brüderschaft adının arkasına gizlenmek gereğini duyuyorlar?
İkisi arasında ne gibi bir ilişki var?
Gizlilik gizliliğe uymalı.
Neden? Siz yasalsınız.
Düşmanımız da hem yerin üstünde hem de pisliğin altında çarpışıyoruz.
Ben de oradaydım, dedi Harry Latham koltuğuna geri yaslanarak, ve hala sizi anlamıyorum.
Güvenlikten numarasını öğrendikten sonra telefon açıp neden gittiniz diye sordu Drew, Karin de Vries'e.
Konuşacak bir şey kalmamıştı diye karşılık verdi araştırmacı.
Konuşacak pek çok şey vardı, bal gibi biliyordunuz bunu siz de.
Güvenlik dosyalarımı kontrol edin, bir şey sizi rahatsız ederse hemen rapor edersiniz.
Bırakın şimdi bu saçmalıkları, Harry yaşıyor. 3 yıllık sızma operasyonundan sonra kaçmış, yolda dönüyormuş.
Mon diyor. Size ne kadar mutlu, ne kadar rahatlamış olduğumu anlatamam.
Ağabeyimin yaptığı her işten haberiniz vardı değil mi?
Telefonda olmaz Drew Latham. Madeleine sokağındaki daireme gelin, 26 numara daire 5.
Drew numarayı haberleşme biriminden Durbay'ına verdi, ceketini aldı ve doğruca 2. şubenin arabasına atladı. Bir yere gideceği zaman artık hep bu arabayı kullanıyordu. Madeleine sokağı dedi, numara 26. Güzel bir semttir, dedi şoför arabayı hareket ettirirken.
Madeleine sokağındaki dairesi Karin de Vries muammasına başka bir boyut katıyordu. Sadece geniş bir ev değildi. Bu aynı zamanda zevkle ve pahalı eşyalarla döşeliydi. Mobilyalar, perdeler, döşemeler ve tablolar elçilikte çalışan birinin maaşıyla alınabilecek cinsten değildiler. ''Kocam fakir biri değildi.'' dedi dul kadın. ''Drew'nun dekorasyonla ilgilendiğini görünce sadece elmas tüccarı rolü oynamadı. Aynı zamanda faal olarak o işi yaptı da, o her zamanki ateşliliğiyle.''
''Öyle biri oldu, anlaşılıyor.''
''Bunun da ötesinde.'' diye ekledi de Vries, sesine özel bir anlam ifade olmaksızın. ''Lütfen oturun Monsieur Latham, size bir içki ikram edebilir miyim?''
Daha önce beni davet ettiğiniz kafedeki ekşi şarabı düşünecek olursak büyük bir şükranla kabul ediyorum.
Ben de skoç viskisi var.
O zaman şükran ne kelime, size taparım.
O kadar da değil canım, dedi de Vries gülümseyerek aynalı bara doğru yürürken. Freddy bana 4 içkiyi el altında bulundurmamı öğretmişti diye devam etti. Bir buz kovası ve bir şişe açıp bardaklardan birini doldururken. Oda sıcaklığında 1 şişe kırmızı şarap, soğutulmuş halde servise hazır bekleyen en kalitelisinden 2 şişe beyaz şarap. Bunlardan biri sek, diğerinin de alkol düzeyi yeterince yüksek olmalı. İngiliz misafirler için 1 skoç viskisi, Amerikalı misafirler için de Bourbon'un sürekli el altında bulundurulması gerekiyor.
Ya Almanlar?
Bira, kalitesi önemli değil. Çünkü onların her şeyi içeceklerini söylerdi. Size söylemiştim, aşırı derecede dar görüşlüydü.
Diğer Almanları da tanımış olmalı.
Tabii tanımıştı. İngilizleri taklit etmeyi bir fetiş haline getirdiklerini düşünür, bu görüşünde ısrar ederdi. Viski, skoç olanı her ne kadar buzlu tercih etseler de buzsuz tercih ettikleri yalanını kıvırırlar derdi.
Drew'ya bardağını getirip bir koltuğu işaret ederek, oturun Monsieur Latham, dedi, tartışacak çok konumuz var.
Aslında bence de öyle dedi Drew. Karin de Vries'in tercih ettiği açık yeşil kadife kanepenin karşısındaki yumuşak bir deri koltuğa otururken.
Bana katılmayacak mısınız diye sordu bardağını hafifçe kaldırarak.
Belki daha sonra, eğer bunun daha sonrası olursa.
Tam bir bilmecesiniz hanımefendi.
Oturduğunuz yerden öyle göründüğüme eminim. Bilmece olmak konusunda elinize su dökemem. Bilmece olan sizsiniz. Siz ve Amerikan istihbarat camiası.
Sanırım bu söyledikleriniz bir açıklama gerektiriyor Bayan Dövreys.
Tabii ki, işte açıklaması. En gizli sızma görevine bir adam gönderiyorsunuz. Olağanüstü yetenekli, 5-6 dil konuşan birini, sonra onun Avrupa'da olduğunu gizli tutuyorsunuz. Öyle ki yanında koruması bile yok, kimseyle irtibata geçmiyor. Çünkü ona kimsenin ne emir verme yetkisi var, ne de konu hakkında herhangi bir öneride bulunacak kadar bilgisi.
Her zaman bir çıkış yolu bulmuştur diye karşı çıktı Latham. Bütün Avrupa'yı ve Orta Doğu'yu dolaştı. Herhangi bir yerde durup telefonu kaldırıp Washington'ı arayabilir ve bu iş bu kadar, ben bittim diyebilirdi. Bunu yapan ilk sızma ajanı da olmazdı.
Öyleyse ağabeyinizi tanımıyormuşsunuz.
Ne demek istiyorsunuz? Tanrı aşkına, biz onunla beraber büyüdük.
Birlikte çalıştınız mı peki?
Hayır, çalışmadık, ayrı alanlardaydık.
O zaman onun ne biçim bir av tazısı olduğunu bilmiyorsunuz.
Av tazısı mı?
Peşine düştüğü fanatikler kadar fanatik bir inatla onları izliyor.
Herkes gibi o da Nazilerden hoşlanmaz, o kadar.
Ben onu demiyorum Monsieur. Harry gizli bir görevi kocamla birlikte gerçekleştirdiği sıralarda Doğu Almanya'da yararlandığı kaynaklar vardı. Amerikalıların beslediği bu kaynaklardan aldığı bilgilerle Harry emrindeki kocam gibi bazılarını yönlendiriyordu. Oysa bu son görevinde böylesi avantajlara sahip değildi, yalnız başına çalışıyordu.
Öyle de olması gerekiyordu. Operasyonun gereği buydu. Tam yalıtım. En küçük bir iz bile olmamalıydı. Operasyondaki adından benim bile haberim olmadı.
Anlatmak istediğiniz şey nedir? Harry'nin bilgi alabileceği kimsesi yok burada. Oysa Washington'da düşmanlarını besleyen kaynaklar var.
Siz neler söylüyorsunuz?
Ağabeyinizin görevinden haberim olduğu konusundaki tahmininiz doğruydu. Ha, bu arada operasyondaki adı Lassiter'dı. Alexander Lassiter.
Ne? Latham şaşkınlıkla koltuğunda doğruldu. Nereden aldınız bu bilgiyi?
Siz bile kullandığı adı bilmiyorsanız ben nereden almış olabilirim ki? Düşmandan tabii ki. Bir kardeşlik üyesinden. Teşkilatlarının ismi kardeşlik.
Bu iş gitgide sarpa sarıyor hanımefendi. Biraz daha açıklama lütfen.
Yalnızca kısmi bir açıklama yapabilirim. Bazı şeyleri kanıtsız kabul etmeniz gerek benim güvenliğim için.
Ben kanıtlanmayan şeylere pek inanmam. Hele böyle bir durumda. Şimdilik kısmi açıklamayla bir başlayalım. Hala bir işinizin olup olmadığını size daha sonra söylerim.
Katkılarım düşünülecek olursa bu hiç de adilce değil.
Siz başlayın hele diye sertçe kesti Drew.
Freddy ile ben Amsterdam'da doğal olarak onun adına bir daire tutmuştuk. Elmas ticareti yapan genç bir girişimcinin zenginliğine uygun bir daireydi. İşlerimiz müsait olduğunda orada beraber olurduk. Yalnız orada her zamankinden çok farklı bir görünüşe bürünürdüm. NATO'daki veya burada elçilikteki halimden eser yoktu. Modaya uygun, hatta çok cesur giyinir, sarı bir peruk ve bir sürü mücevher takardım.
İki yaşantınız varmış diye kesti Latin başını sallayarak yine sabırsızca.
Bu gerekliydi.
Kabul ediyorum. Sonra?
Bazı davetlere katılırdık ama pek öyle sık değil. Sadece Freddy'nin önemli bağlantıları kuracağı zamanlar. Ancak Freddy'nin karısı olduğu merkez tarafından bilinir hale gelmişti. Şimdi konuyu burada kesip kuşkusuz sizin de bildiğiniz bazı şeyleri açıklamak istiyorum. Devlet politikasının belirlenmesinde önemli kararların alındığı birimle ilgili ne zaman bir köstebek söylentisi çıksa, bu birimler ya köstebeği bizzat öldürerek veya mensubu olduğu teşkilatta hakkında söylentiler çıkarıp, yani ikili oynadığı kuşkusunu yaratmak suretiyle kendi adamları tarafından yok edilmesini sağlayarak o köstebekten kurtulmanın çarelerini aramaya başlarlar, öyle değil mi?
Böyle şeyler duymuştum, ancak bu kadarını söyleyebilirim.
Ama bu kurumların dayanamadığı tek şey küçük düşürülmektir. İçlerine sızıldığını kabul etmektir. Böyle durumlar son derece gizli tutulur. Hatta kendi örgütleri içinde bile.
Bunu da duymuştum.
Böyle bir olay Stasi içinde de olmuştu. Frederick öldürülüp duvarda yıkıldıktan sonra onun birçok önemli Doğu Alman bağlantısı sürekli olarak telesekreterimize ısrarla Freddy ile görüşmek istediklerini belirten mesajlar bıraktılar. Elmaslarını tekrar paraya çevirmek amacıyla Frederick ile görüşmek istiyorlardı. Diğerlerine yaptığım gibi onları da akşam yemeğine kalmaları için ikna ettim ve bol bol içki içirdim. İçkilerinin içine Freddy'nin bana şeker kasesinde sürekli bulundurmamı tembihlediği tozdan kattım. Sonunda zil zurna sarhoş olup bana kur yapma yarışına girince ikisi de baklayı ağzına çıkarıverdiler ve ne kadar önemli adamlar olduklarını söylediler.
Kardeşim Harry dedi Drew monoton bir sesle.
Evet, benim kışkırtmamda ikisi de kardeşliğin bildiği ve kendisi için hazırlık yaptığı Lassiter adında bir Amerikan ajanından söz ettiler.
Onun Harry olduğunu nereden anladınız?
Olabildiğince çok bilgi alarak. İlk sorularım zararsızdı ama gitgide daha ısrarcı olmaya başladım. Freddy her zaman bunun en iyi yol olduğunu söylerdi. Özellikle alkol ve tozla beraber. Sonunda her iki adam da temelde aynı sözleri söylediler. Şöyle ki, asıl ismi Harry Latham'dı, CIA'den, örtülü operasyonlar. Proje müddeti en az 2 yıl. Kodu Sting. Tüm bilgiler AA0 düzeyi güvenlikli bilgisayarlardan silindi.
Tanrım, bu haber yukarıdan gelmiş olmalı, çok yukarıdan. AA0'ın başkanın katından dışarı çıkması mümkün değildir. Bu epeyce sarsıcı bir durum Bayan Dövreyiz.
AA0'ın anlamıyla ilgili hiçbir fikrim olmadığından bu bilginin de doğru olabileceğini kabul ettim. Duyduğum sözler bunlardı. Paris'e transfer olma isteğimin nedeni de. Hala bir işin var mı Mösyö?
Hem de kaya gibi sağlam. Sadece bir değişiklik var.
Değişiklik mi?
Arşiv bölümünde kalıyorsunuz ama artık konsolosluk operasyonlarının parçasısınız.
Neden?
Diğer işlemlerin yanı sıra bir yeminli ifade imzalamanız gerekecek. O ifadede bana şimdi verdiğiniz bilgileri açıklamayacağınıza, aksi takdirde 30 yıllık hapis cezasına çarptırılmayı kabul ettiğinize dair bir ibare de yer alacak.
Ya böyle bir belgeyi imzalamayı reddedersem?
O zaman bir düşman olursunuz.
Güzel, beğendim bunu. Çok net.
Olayı daha da netleştirdim o zaman dedi Latham gözleri Karin'de Vries'e kilitlenmiş olarak. Eğer sözünüzden döner veya döndürülürseniz çarptırılacağınız ceza kesindir. Temyize falan gidemezsiniz anlıyor musunuz?
Tüm aklım ve kalbimle Mösyö.
Şimdi sorma sırası bende. Neden?
Çok basit. Uzun yıllar evliliğim bana Tanrı'nın bir armağanıydı. Taptığım insan beni kendisini sevdiğim kadar çok seviyordu. Sonra nefretin bu insanı nasıl yaraladığını gördüm ama kör bir nefret değildi bu. Ailesini, annesiyle babasını, büyük annesiyle büyük babasını yok eden düşmanın tekrar ortaya çıkışı üzerine odaklanmış, kocaman açılmış gözlerle her şeyi çok net görmesini sağlayan bir nefretti. Bu evlendiğim muhteşem hayat dolu adam başına gelenlerden çok daha iyisini hak etmişti. Şimdi onun düşmanıyla hepimizin düşmanıyla savaşma sırası bende.
Benim için bu kadarı yeter Bayan Dövreyiz. Bizim tarafımıza hoş geldiniz.
O zaman size bir içkiyle eşlik edeyim Mösyö. Bu gecenin arkası gelecek gibi görünüyor.
Amerikan F-16 jeti Altay'ındaki havaalanına indi. CIA tarafından temiz olduğu bildirilen pilot albay, kargosu uçağa yüklenir yüklenmez kalkacağını bildirdi. Harry Latham havaalanında bir araba içinde uçağa getirildi, ikinci kokpite yerleşmesine yardım edildi, kapsül kapağı kapatıldı ve 1-2 dakika içinde uçak tekrar havada İngiltere yolundaydı. İngiltere'ye varışından 3 saat sonra yorgunluktan bitap düşmüş bu sızma ajanı Grosvenor meydanındaki Amerikan Büyükelçiliğine doğru götürülüyordu. Karşılama komitesi CIA, İngiliz MI6 ve Fransız gizli servisinden gelen 3 yüksek rütbeli görevliden oluşuyordu.
''Hey, seni tekrar görebilmek harika Harry'' dedi Amerikalı.
''Çok iyi iş becerdin'' dedi İngiliz.
''Magnific'' diye ekledi Fransız. Teşekkür ederim beyler ama briefingimiz benim biraz uyumumu bekleyemez mi? Vadi, dedi Amerikalı. Hangi cehennemin dibinde orası? Bu bekleyemez Harry.
Bu vadinin hiç önemi yok artık. Bitti. Alevler 2 gün önce başladı. Her şey imha ediliyor. Ve herkes oradan ayrılıyor.
Neler zırvalıyorsun sen Allah aşkına, diye ısrar etti CIA'den gelen adam. Orası operasyonun kilit noktasıydı.
Amerikalı meslektaşım çok haklı dostum, diye araya girdi MI6'lı.
Mutlaka, dedi Fransız 2. şube görevlisi, orayı imha etmeliyiz.
Durun yahu, durun bir dakika, dedi Harry etrafını sarmış olan meraklara yorgun gözlerle bakarken. Orası kilit noktasıydı ama kilit de değişti, nokta da. Hem bunun bir önemi de yok zaten.
Masanın etrafındakilerinin şaşkın bakışları arasında Latham ceketinin astarını deşmeye başladı. Sonra ayağa kalkıp pantolonunu çıkarmaya girişti. Pantolonunu ters yüz etti ve aynısını ceplerinin iç astarlarına da uyguladı. Ceketi ve külotuyla kalmış bir halde yavaşça üzeri yazılı düzinelerce kağıt parçacıklarını dikkatlice çıkarıp toplantı masasının üzerine yığdı.
İhtiyacımız olan her şeyi çıkardım işte. İsimler, konumlar, kurumlar ve bölümler. Kardeşimin dediği gibi bir topak kulak giri burada işte ha. Bu arada eğer...
Haber verdik, diye araya girdi CIA istasyon şefi tahmin ederek. Konsolosluk operasyonları bölümünden Sorenson ona geleceğinizi söyledi. Kardeşiniz Paris'te.
Teşekkür ederim. Eğer aranızda tamamen güvenli bir sekreterlik oluşturabilirseniz bunların hepsini daktilo ettirin. Ama hiç kimse bir diğerinin ne yaptığından haberdar olmamalı. Şifrelilere gelince onları daha sonra ben bir araya getiririm.
Onlar da ne, diye sordu İngiliz, pek çoğu yırtılmış dağınık kağıt parçalarına bakarak.
Kardeşliğin arkasındaki gücün açgözlü veya sapık emelleri olduğu için NEO'ları destekleyen kendi vatandaşlarımızdan kurulu etkili ordunun dökümü.
Sizi uyarayım, epeyce de sürpriz var. Hem hükümetlerimizden hem de özel sektörden. Şimdi eğer biriniz bana nezih bir otel bulur ve giyecek bir şeyler alırsa 1-2 gün kadar uyumak istiyorum.
Harry, dedi CIA'den gelen adam, buradan çıkmadan önce pantolonunu giy.
İyi fikir Jack, gözlem konusunda hep yetenekliydin zaten.
Harry Latham yatağa uzanmış, kardeşi Drew ile yaptığı biraz can sıkıcı, bu yüzden de aklını kurcalayan o telefon konuşmasını düşünüyordu. Beraberinde Almanya'dan getirdiği şifreli bilgilerin dökümünü tamamlayıp briefingini verir vermez hafta sonu Paris'e kardeşiyle görüşmeye gidecekti. Telefon konuşmaları sırasında ona ilk etapta yapacağı işleri söylememişti. Ama Drew onun kendisinden bir şeyler sakladığını hemen anlamıştı. Drew de ona doğru dürüst bir bilgi vermemişti. Konuşmaları şöyle geçmişti.
Tek parça halinde geri döndüğüne göre gazı sonuna kadar körükleyebiliriz artık. İki pisliğin kullandığı bir arabanın plakasını öğrendik. Unutmadan söyleyeyim, geldiğinde beni ya ofiste ya da Rivoli Caddesi'nde Murray's Oteli'ndeki odamda bulabilirsin.
Dairede ne oldu? Uygunsuz davranışlarından dolayı yönetici seni evden mi attı?
Hayır, ama başka birinin uygunsuz davranışı sayesinde orası şuralarda yaşanmaz halde.
Gerçekten mi? Murray's'te yaşam biraz pahalıdır benim küçük kardeşim.
Masrafları Bon ödüyor.
Tanrım, daha fazla dinleyemeyeceğim. Ben seni uçaktan ararım. Bir de unutmadan ben Moss adıyla Gloucester'da kalıyorum. Moss, Wendell Moss.
Şık bir isim. Döndüğüne çok sevindim kardeş.
Ben de kardeş.
Tam gözlerini kapamış kendini uykunun kollarına bırakmıştı ki otel kapısı çalındı. Harry rahatsız bir halde kafasını sallayarak yatak örtüsünü üzerinden attı, yataktan sallanarak çıktı ve bir sandalyenin üzerine atılmış otel bornozuna uzandı. Biraz sendeleyerek kapıya doğru yürüdü.
Kim o, diye seslendi.
Langley'den kedi kuşu, diye fısıldadı biri. Seninle konuşmam gerek Sting.
Ya...
Biraz endişeyle, bir yandan da kod adının çok gizli tutulduğunu bilmenin rahatlığıyla kapıyı açtı. Koridorda biraz kısa boylu, sevimli, pek akılda kalmayacak sıradan solgun yüzlü bir adam duruyordu. Üzerinde siyah bir takım elbise, gözünde de metal çerçeveli bir gözlük vardı.
''Kedi kuşu da ne demek?'' diye sordu Latham, CIA'den gelen özel ajanı buyur ederken.
''Hepimizin kodu değişti. Bir tek sizinki aynı kaldı.'' diye karşılık verdi yabancı, odaya girip elini uzatırken.
Harry adamın elini sıktı. Hala kafası karışıktı.
O soğuk bölgeden sağ salim döndüğünüze ne kadar memnun olduğumuzu anlatamam.
Bu ne şimdi böyle? John de Carre'den yürütme bir sahne mi?
Eğer öylesi orijinali çok daha iyidir eminim.
Sting'i anlıyorum ama Kedi Kuşu ne saçma bir isim.
Sizce de öyle değil mi? Sizi elçilikte neden görmedim peki?
Ben yorgunluktan canı çıkmış bir sızmacıyım Bay Kedi Kuşu.
Gerçekten uyumam gerek.
Evet biliyorum ve içtenlikle özür diliyorum. Ancak elçiliğin de üzerinde bir makam var eminim ki biliyorsunuzdur.
Tabii ki CIA Başkanı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanı.
Siz şimdi bunları bırakın da bana cevap verin. Nedir bu kedi kuşu hikayesi?
Fazla zamanınızı almayacağım dedi sevimli yüzlü adam. Harry'nin sorusunu cevapsız bırakıp yeleğinden bir cep saati çıkararak.
Aile yadigarı gözlerimin bunu daha rahat görüyor. İki dakika baylatım sonra gideceğim.
Ve daha ileri gitmeden bana biraz şu lanet hakiki kimliklerden gösterseniz iyi olacak.
Tabii. Odaya giren adam cep saatini Harry'nin yüzünün önüne kadar kaldırıp tepesindeki düğmeye basarak açık açık net bir biçimde konuştu.
Merhaba Alexander Lassiter. Ben senin dostun Dr. Gerhard Kröger'im. Konuşmamız lazım.
Harry'nin gözleri birden kaydı, göz bebekleri büyüdü, artık hiçbir yere bakmıyordu.
Ne haber Gerhard dedi, beni ameliyat eden sevgili kasaplarım nasıllar?
İyiler Alex, sen nasılsın? Bugün kırlarda yürüyüşüne çıktın mı?
Hadi oradan doktor, şimdi gece vakti bir Doberman ordusunun içine yürümemi mi istiyorsun, delirdin mi?
Affedersin Alexander, bugün bütün gün bir sürü ameliyata girdim çıktım, ben de senin kadar yorgunum.
Ama söyle bana Alex, kafanda Amerikan Büyükelçiliğindeki şu insanlarla görüştüğünde neler oldu?
Önemli bir şey olmadı. Getirdiğim her şeyi onlara verdim. Önümüzdeki birkaç günde bunların üzerinde çalışacağız.
Güzel, başka?
Kardeşim Paris'ten aradı. Kuşkulu bir arabanın izini sürüyorlarmış.
İyi çocuktur, onu seversin Gerhard.
Seveceğime eminim, konsolosluk operasyonlarında çalışıyor değil mi?
Doğru. Neden bana bu soruları soruyorsun?
Otel odasındaki soluk yüzlü yabancı aniden cep saatini kaldırıp düğmesine iki defa bastı. Harry Latham'ın gözleri netleşmeye, görüşü düzelmeye başladı.
Gerçekten de uykuya ihtiyacın var Harry dedi. Kendisini ona kedi kuşu adıyla tanıtan adam.
Telefonla sana ulaşamıyorum. Bak ne diyeceğim. Yarın sana bir uğrayacağım tamam mı?
Ne?
Yarın temasa geçeceğim.
Neden?
Hatırlamıyor musun?
Aman tanrım, sen gerçekten yorgunluktan bitmişsin.
CIA Başkanı, Dışişleri Bakanlığı, Başkan Harry, sabıkasız olduğumu bizzat başkan onayladı ya.
Üstelik bunu sen önerdin, tamam mı?
Aa, tabii, evet bunu ben önerdim.
Biraz uyu Sting, bunu hak ettin.
Kedi kuşu hızla çıktı. Kapıyı ardından kapatırken Harry Latham robot gibi yürüyüp yatağına yattı.
8. ayrımın sonu. Sayfa 98.